Ayrım 10, sayfa 107. Milyonlarca söz, ayrıntı, kim bilir kaç sözcük yazdım bugüne kadar. Okumak, gözlem, yaşantılar, eleniyor, eleniyor. Sonra bir gün bazıları birkaçı karşınıza çıkıveriyor. Oturup yazıyorsunuz. Heykeli öyle yazdı. Şimdi daha seçik anımsıyor. Acıdan haz duyarak yazdı. Bir bunalım gibiydi. Vedat'ın acısından haz duyuyordu. Günler günleri kovalıyor, harf lekeli kağıtlar üst üste birikiyordu. Heykeli ilk dile getiren gerçi Halit Ziya Bey'di. Bir acı hikaye yazarı heykelin aslını görmüştü. Vedat onu Prag'dan getiriyordu. Kafka'nın yurdu. Bir acı hikayeden veriler toplayarak heykelde Vedat'ın yazgısını duyumsayan sendin. Sen sözcüğü biter. İnsanın sen diyeceği kimsesi kalmamıştır. Senin için sen bitti. Bir tutarak gibi ayrılığın bütün senlerini alıp götürdüğünü düşünüyorsun. Terliyorsun, sözcüklerini yitiriyorsun. Bulanıksın, kala kalıyorsun. Ancak heykele sığınarak, bir kez daha tümceler kurmaya çalışarak, düşünceler, bir şeyler. Kurtulmaya çalışıyorsun. Pencere açıktı, içeriye bungunluk akıyordu. Orada, okunmaz olmuş bir kitapta, kitabın sayfalarında duran heykeli, yıllar sonra bir başka kitapta var etmek istedi. Okunmayacak bir kitap yazdığının bilincinde değildi. Kim okunmayacak kitaplar yazmak ister? Mektuplarını yanlış adreslere gönderdin. Mektupların postada kayboldu. Kimseye ulaşmadı. Nefes alabiliyor. Biraz daha iyi. 40-50 yaş erkeklerde kalp krizi riskini... Geçti o baş dönmesi. Boğulmuyor. Birazdan yağmur yağacak. Yağmur yağmayacak. Gökyüzü bulutlu değil. Az buçuk görebiliyor pencereden. Karanlık gecede. Vedat Prag'dan dönüyordu. Genç adam acıdan Halit Ziya Bey yeis içinde diyordu. Simsiyah kesilmişti. Heykel Prag'dan alınmıştı. O an için Vedat'ın yaşamında tek kurtarıcı. Baba bu heykeli ayrıntılarıyla anlatacaktı. Sonra, çok sonra. Çek sanatkarlarından birinin Güzel Sanatlar sergisinde birincilik ödülü alan yapıtı. Şu birincilik meselesi yazarın canını sıkıyor. Vedat gerçekten sevdiği için mi aldığı heykeli, yoksa birincilik ödülüne mi kapıldı? Bizi yıkan küçük gösterişçilikler vardır. Heykel neyi tasvir ediyordu? Akşam üzeri başlanmış alkolün etkisiyle herhalde, sinsi bulantı, tekrar baş dönmesi, gözleri beliriyor belki de. Gravyer peynirleri, turplar, ölüm kadar simsiyah kesilmiş. Yok, morarmış, çürümeye yüz tutmuş ayrılık. İtmeye, kendinden uzak tutmaya çalışıyordu. Yazmak için düşündükleri ve insanın damarlarını kesmesi. Vedat 3-4 kutu, Halit Ziya Bey tüp diye yazmıştı galiba, luminal. Ne tuhaf, küçük harfle yazılmış luminal. Küçük harf L gözünün önündedir. Küçük harf yazmıştı romanda, bir acı hikayeye uyarak. Halil Vedat'ın Tiran'daki hangi eczanelere savrula savrula dört tüp lümnel edindiğini, sonra hepsini içtiğini sormuş, aklından geçirmişti. Günün birinde Tiran'a gideceğini ummuyor, Praha'da. Bunlar için vakit çok geç, olanaklar çok dar. Yazar, Halil Vedat'ın lümnel satın aldığı eczanelerin yerlerini, oraları araştıramayacak. Araştırmadan yazdı. Yeşilyurt'taki sokağa Gülleren Hanım'ın adresi için belki gitmeli. Tiran, cana kıyış kararı sezdirilmeden serin kanlılıkla alınmış luminaller, eczaneler, sokaklar birinden ötekine. Bir geçse şu baş dönmesi. Arada bir, bazen sık, bazen aylar geçer, birden baş dönmesi. Boş mideye vodka. Kalkıp uzanması gerekiyor. Balkona çıksa çiçekler içindeki erik ağacı, kendi çiçeklerinin yağmuruna tutulmuş erik ağacı. Tiran sonra, önce Prag. Önce Prag, Vedat heykeli sergiden almıştı. Fotoğrafını babasına gönderdi. Demek heykelin fotoğrafını çekmiş. Halit Ziya Bey bu fotoğrafı oğlunun mektuplarıyla birlikte sakladı. Vedat'ın fotoğraf tutkusu. Hariciye, protokol, güzel sanatlar, fotoğraf tutkusu bir ömrü kurtaramayacak işte. O şatafat. Yazar öykü yazmak istemektedir fakat öyküsünü henüz kuramamıştır. Birbirleriyle ya çok dolaylı ilintileri olan ya da hiç ilintisiz kişiler arasında gidip gelmektedir. Öyküler, romanlar için kişiler gereklidir, değil mi? Onların her birine kişiliklerini yansıtacak konuşmalar kondurmalı, davranışlar, özellikler, her birine ayrı bir hava vermeli. Yazarlık numaraları. Başarısız bir metin yazmak niye olmasın? Herkes aynı söz dizimiyle konuşuyor. Kimsenin kişisel söylemi yok. Herkes yazarın elinde oyuncak olup çıkmış. Alabildiğine başarısız, cansız, kukla, sonuna kadar başarısız ama sonuna kadar içten. Bir heykele taktıysa insan aklını, boşlukta kalsın o heykel, hikayeyi hiçbir yerinden tutunamasın. Genç hariciye memuru, başarısız Prag görevinden dönüşte Çek sanatkarın birincilik ödülü alan heykelini getiriyor. Halit Ziya Bey o birincilik ödülünü yazmaktan bir türlü caymıyordu. Başını yazı makinesine dayadı. Gözlerini kapayınca turplar yok oldu. Sonuna kadar başarısız, yazıda çizide, hayatta, hariciyede, yaralı, evet yaralıydı. Genç adam heykelinin sanat değerinde, sevgide, ayrılıkta, insan ilişkisinde. Bunu tercih edebilirdi ama Vedat hep başarılı olmak, Ankara'nın takdirini kazanmak istiyordu. Sen nihayet başarısızlığı seçtin. Herkes, en yakınların bile seni terk ettiler, terk ediyorlar. İntihar etmeyeceksin, çok sarhoşsun, seni alkol öldürecek. İnsanları hatırlamaya çalış, heykeli unut. İnsanları hatırlayamıyorsan Leyla İsmet hanımefendinin buyurduklarını yaz. Mütareke seneleri, Matmazel Angel'in Necdet Şefi'ye pervasızca sunduğu mabadı. Bak yazarlığın nasıl kurtulacak. Kahve içse kahve ayıltır. Heykel, heykel. Yaralanmış düşmek üzere bir delikanlının heykeli. Halit Ziya Bey böyle tasvir etmişti. Milyonlarca tasvir, milyonlarca duyuş. Bu gece bu saate kadar neler anımsadın, neler düşündün? Şimdi heykeli düşünüyorsun, yaralanmış. Aşağıda bahçede ölü kumru, bronz genç adam, heykel, az sonra devrilecek kanlar içinde. Vedat bu heykeli hayatının tek anlamı sayıyordu. Ama Vedat Prag'dan getirdiği eşya içinde, dönüş eşyası içinde, dönüş yolculukları daima hüzünlüdür, eksikler saptıyordu. Yazı makinesinden başını kaldırdı. Sigarasının, ne zaman yaktı, külünü yere halıya silkeliyor, boşluğa, başı dönüyor, müzik çalacaktı. Sandık, valiz, bavul anlamına mı? Kim bilir, belki de eski zamanların yolculuk sandığıdır. Yolda açılmıştı, dönüş yolculuğunda. Prag'dan Kafka'nın yurdu, bir iki parça giyim eşyası, altın kol düğmeleri almışlar. Vedat heykelin de çalınmış olmasından korkuyordu. Sigaralar, küller, uzun ve boğucu, ayrılıklarla dolup taşacak yaz geceleri. Oysa yaz geceleri kısadır. Uzun ve boğucu gecelerde sigaralar içerek heykeli düşünebileceği o kadar çok zaman var ki. İşsiz güçsüz, kimseyi beklemeyerek. Telefon çalmıyor, televizyonu açmayacak, kimseye telefon etmeyecek. Sandık, Halil Vedat'ın sandığıydı. Çok şükür bir sandığın olmadı. Gidenleri, geri dönmeyecek olanları unut. Sandığın olsaydı, o sandıkta kim bilir ne çok yaralı anı taşımak zorunda kalırdın. Kimse de senin yaralı anılarını, anı hayaletlerini çalmazdı. Vedat eşyalarının çalındığını saptıyordu. Sandığı yolda açmışlar. Aşkı Memnun romancısının oğlu, çok severek seçip aldığı, seçti mi, heykelin de çalındığını sanıyordu. Yok, heykel, çalmışlar. Sonra Vedat, heykel duruyor, heykel yaralı genç diye bağırıyordu. Yeşilköy'deki köşkteymişçesine, o dakikayı yaşıyormuşçasına bu sözleri işittiğini yazmıştı. Vedat'ın sesindeki sevinç tınısını, bir heykel kalmıştır genç adamın elinden alınmayan, yaralanmış, düşmek üzere. Kahve içmeyecek. Cuma akşamları, nice yıllar cuma akşamları. Cuma akşamı sokağa çıkan, titrek ama güvenli adımlarla yürüyen, taksi çeviren Madame Esther pazar akşamına kadar ortalarda görünmezdi. Perdeleri kapalı, paşa kılıçları perde önünde. Cumartesi gecesi Madame Esther'in evinde ışık yanmayacak. Pazar akşam üzeri Madame Esther Zümbül apartmanının kapısından giriyor. Kornişonu ısırarak Nur Hanım'ın ayak seslerimin bekleyişi gibi tıpkı dedi. Ah şu spor ayakkabılarınız Selim Bey, eve dönüşünüzü işitemiyorum. Daha bir süre sonra spor ayakkabılarından vazgeçmemişti. Oysa insan o yalnızlığı, o bağlıları sonra anlıyor. Madame Esther'in dönüşünü, evdeysem pencerede beklerdim, döndü işte. Evde değilsem eve döner dönmez Madame Esther'in ışığını aranırdım. Yatmışsa bile görünmeyen koridordan süzülen vuran ışık. Hepsi bittikten sonra, şimdi her şey birbirine karışıyor, birbirine benziyor, birbirinde eriyor. Ayrılık birçok ayrılığı birlikte getiriyor. Madame Esther'in pazar 17 sularında dönüşüyle mokasenlerimi giymem arasında gizemli bir bağ kuruluyor. Bunlar ayrı şeylerse de bir öyküye onları nasıl yan yana hapsedebileceğimi kestiremiyorum. Cumaların, cumartesilerin sırrı rastlantıyla çözülmüştü. Madame Esther'le Nişantaşı'nda, sen sokakta, o yine bir pencerede karşılaştınız. Kitap okumuyor, yaşlı bir kadınla birlikte pencereden bakıyor. Adeta ön seziyle sebep yokken başını kaldırıp bakmıştın. İlk kez selamlaştınız. Nişantaşı'nın bir ara sokağında, kitap sallamaların ötesinde. Yine konuşmadınız. Zaten hiç konuşmadınız. İyi geceler Madame Esther. İyi geceler Bay Selim. Yine kitap mı okuyorsunuz? Evet, kitap okuyorum. Hayatımın uzun ve boğucu akşamlarını kitap okuyarak geçirmeyi çok seneler evvel öğrenmiştim. Ben artık okuyamıyorum Madame Esther. Hava karardı mı içim daralıyor. Kitap okuyamıyorum. Yazı yazamıyorum. Ne yapıyorsunuz? Sokaklara vuruyorum kendimi. Öyleyse her şey ıpıssız. Evet, paramparça ıpıssız. Madame Estelle'i mi anlatacaksın? Konuşmalarda uyduracak mısın? Belki de sessiz konuşmalar. Madame Estelle suskun. Günler, mevsimler. O kadar istiyorsun ki yazmayı, bir şeyler eklemek zorunda mısın, değil misin? Kararsız, boğunçlu. Pencereye gitse karşıda zümbül apartmanı, ikinci kat, belki 5 numara değil. Pencereye gitmeye korkuyordu. Paşa kılıçları sabahleyin yerli yerindeydi. Ne anlatabilirim, ne yazabilirim sizin için Madame Estelle? Yazmak, anlatmak mıdır? Anlatmak değil, ben sadece yazmak istiyorum. Yine de anlatmak. Nişantaşı'ndaki evde her cumartesi arkadaşınızla kimdi geçirdiğiniz hafta sonları kalkıp gitsem, bulsam o evi, tek tek kapıları çalsam, Madame Estelle'in arkadaşı siz misiniz? Sizin geleniniz gideniniz yoktu. Arkadaşınız mıydı? Arkadaşınızsa niye size gelmiyordu? Yanıt verin Madame Estelle, bir şey söyleyin. Hepinizi toparlamak zorundayım artık. Size ait her şeyi not etmeliyim. Vakit yaklaştı. Pilot high-tech Boeing V5 kapağı açtı. Adaya gidilen yazlar. Yazıp bıraktı. Madame Estelle'in paşa kılıcı saksıları pencereden hemen indi. Genç bir gündelikçi kadın yardım ediyordu. Sonbahara kadar perdeler kapalı tutulacak. Bitkileri kim sulayacak? Paşa kılıçlarınızı kime emanet ederdiniz? Madame Estelle'in dönüşünde bitkiler bütün canlılıklarıyla pencere önünde boy gösteriyor. Okudu. Adaya gidilen yazlar. Terezin de gittiği ada. Bir daha dönmedi. Döndüyse bile Selim için dönmedi. Ayrılık duygusunu ilk o zaman yaşadın. Havuzun durgun suyunda, uzaktaki Manolya'da, deniz seslerinde. Keşke her şeyi dupduru yazabilse. Niye böyle akın ediyorlar? Niye böyle üst üste yığılıyorlar? Çöküyorlar, çökertiyorlar. Sonuçta Madame Estelle'in yaz mevsimi için büyük adaya gidişiydi. Her yaz gider. 1950'lerden beri gidermiş, eşiyle birlikte. Madame yeni evlenmiş. Bunu da Sevim Hanım söylemiş olmalı. Madame Estelle başka hiç kimseyle konuşmadı. Bir yığın boş söz, ucuz çekiştirme, dedikodu, gevezelik arasında Madame Estelle konuşulmaya değer bulunmadı. Adada evleri varmış. Eşinin ölümünden sonra Madame düzenini koruyabilmiş. Pilot high-tech point, V7 extra fine. Sarhoşum diye düşündü. Yazı makinesini iyice kenara iterek kitaplar devrildi, kadehe, tabaklara, bloknot yaprağına, kaleme yer açarak. Çok yıllar önce gitmiştim son kez adaya. Burgaz olmalı, bir daha da gitmem. Yıkkın, her şeyi karıştırıyorum ama ayrılıkları değil. Adalardan ayrılık şuramda duruyor. Ayrılık duruyor ve şuramın neresi olduğunu bilmiyorum. Madame Estelle adaya giderken saksılar nereye kaldırılıyordu? Toprak saksıları şekilleri uzaktan seçilmeyen küçük bibloları kaldırıyorlardı. Pencerenin önü bomboş, perdeler çekili. Bitişik dairede oturan terzi kadın bütün yaz kanadı açık pencere önünde dikişini dikecek. Zümbül apartmanının alt katında oturan Monsieur Robert, belediye sıra cevizlerden ne zaman otobüs geçirecek diye bekleyecek. Sen yazılar yazacaksın, sigara içeceksin. Yine yaz geliyor. Evet, Sevim Hanım söylemişti. Madame Estelle onları adaya davet etmiş. Beni niye etmedi? İki katlı bahçe içinde ufak bir yaz evi varmış. Bahçede Madame Estelle'i her yaz bekleyen mimoza, sarı pompon çiçeklerini de madamın gelişine kadar bekletirmiş. Yazar, Sevim Hanım'la Ayhan'ın hayatlarında büyük adada geçmiş bir gün olduğunu biliyor. Mimoza dallarıyla dönmüşler. Son vapur muydu? Madame Estelle'i başka biriyle konuştun. 8 numaradaki Rezan Hanım. Bu Yahudiler ne kirli çıkı, aman ne kirli çıkı diyordu. Öç almak istercesine gözlerini kısarak. Neyin öcüydü? Uzun süre anlayamamıştın. Sonra çözdün. Çoğunluğun azınlığa fazla yaşama hakkı tanımasına duyulan pişmanlık. Onun öcü. Rezan Hanım bir takım para işaretleri yapıyordu. Madame Estelle iyi bir kadın, diyecek oldun. Rezan Hanım, size şairane geliyor değil mi? Dedi. Hitler, Mitler, mezalim, gaz odaları, bunlar kanımızı emiyorlar bizim, kanımızı. Sustun, yenik düştün, kabul et. Sıra cevizlerin Yahudileri çokluk adaya gidiyorlardı yaz boyunca. Sessiz, silik, yoksul Yahudiler yaz kış Şişli'deydiler. Terzi adam dikişini dikiyordu. Monsieur Robert'la karısı televizyonun ışığıyla yetinirler. Adaya giden Madame Estelle kitap okuyordu. Demir yolları kampına 15 gün giden Rezdan Hanım kitap okumuyordu. Azınlık diye yazdı, gerisini getiremedi. Madame Estelle'in büyük ada günlerini öğrenemeyecekti. Evi, Şubat sonunda madamı bekleyerek çiçeğe duran mimoza ağacını. Bir kez olsun salt gerçekliği yazmak, hiçbir şey eklemeden, değiştirmeden, kurmacanın kası yok. Bir gün insanlar azınlıktan olmadıklarını ispat etmek için çekip giderler diye yazdı. Hepsi Rezan Hanım'a giderler. Gülüyordu, hıçkırığı andırır bir gülüştü. O zaman yaz gelince Madame Esther perdelerini kapatıp adaya gidecekti. Yine azınlık kalarak ufak tefek Yahudi. Dönüşte sonbahar günleri Tintin yürüyerek sokağa çıkacaktı. Cumartesileri Nişantaşı'nın bir penceresinde şöyle bir görünecek, pazar geceleri, pazartesi, salı, çarşamba, geceleri koltuğuna gömülüp kitap okuyacak, pek seyrek televizyon izleyecekti. Yahudi, hep Yahudi. Dantelalı önlüğü, ikide bir de bardağını çanağını boşalttığı büfesi, eski yemek masası ve dört iskemle. İşte bu kadar. Bir gün insanlar azınlıktan olmadıklarını ispat etmek için çekip giderler. Ekledi. Bir zamanlar Yahudi olduklarını unutup giderler. Ama bunlar bir öykü için yetmez ki. Bir tarafta Madame Esther, bir tarafta azınlıktan olmadığını ispat etmek. Bir tarafta okumalar, bir tarafta bulaşık makineleri. Oysa hayat lazım, ayrıntılar, serüven çizgisi, yaşantılar. Mutfağını, banyosunu yepyeni yaptıran Rezan Hanım'dı. Apartmanın aidatını aylarca ödemeyerek. Dönüyor dolaşıyor, Madame Esther'in hikayesine sızıyordu yeni buzdolapları, yeni kurutma makineleri. Selim bir geleneğin göçüşü diye düşündü. 8 numara Selim'in arkasından bağırıyordu. Elektrikler kesik, asansör çalışmıyor, merdivenler. Siz ne diyorsunuz? Adada dayalı döşeli evi varmış. Bunları yazsa bile bir öykünün yapı taşlarını elde edemez. Daha gizemli. Belki de yalnızlığı öğrenmenin öyküsü olacaktı. Madame Esther'in mutfağa girip çıkışlarında, yazarın mutfağı görmesine imkan yoktu tabii, ince bir koridor silüeti hepi topu. Sofrasını kuruşlarında, gazeteden akşam seyredeceği televizyon programının seçişlerinde gizli bir mutluluk okunurdu. Gözetleyenlere ağır ağır akan, varlığını duyumsatan mutluluk. Rezan Hanım yeni fayansları, yeni lavaboları, yeni klozeti için bağırıp çağırırken, gizli dost Madame Esther tek başına sokağa çıkar, yürür, cumaları taksiye biner. Elinde toz bezi, pencereyi açar, toz bezini silkeler. O iyice ufalmış dünyada koskocaman bir hayat dalgalanıp durur. Başarmaktı işte, yalnızlığın ortasında dimdik durmaktı. Yalnızlığın ortadan kaldırılmasıydı. Madame Esther'in yüzünde ne sevincin, ne acının ifadesi oysa. Sadece kitap sallıyor, yüzü donuk, alabildiğine donuk. Bilinemez ki. Sessizce yırttı, en son yazılanlar, Yahudiler, azınlıklar, cemaate koşanlar. Hiç de öyle düşünmediği, hiç de böyle dibe vurmadığı dingin, erinçli yaz akşamlarını anımsamaya çalıştı. Bahçe alabildiğine dalgalı, bahçeler denizi andırıyor. Yaz akşamlarının buğusu, ağaçları, yaprakları, ilerideki pembe zakkumları incecik örtüyor. Buğunun uçuk mavisine gün batımının kızılımsı ışığı karışıyor. Işıklar, alacalar her an değişiyor. Birazdan her şey kararacak, pencerelerdeki soluk beyaz ince ışık lekesinden başka. Kumruları da anımsıyor. Aşk bitti diye yazmıştı. Bütün kış boyunca pencere kenarına birlikte gelen ekmek kırıntılarını, ufalanmış ekmeği, güvercinlerin atağından korka korka birlikte yiyen kumrular sonra tek başlarına kaldılar. Ölen kumru ikisinden biri mi? Yazmıştı kumruların ayrılığını. Yazı değiştirmeyecek. Küçük bir arka bahçe romansıydı. Bir kitapta kaldı. 50 yıl sonra kimin gözüne çarpacak ki? Yaşanan zamana bu seslenişler, ötede eflatun ve sarı zambakların açmış olması, kuşların akşamla birlikte geri çekiliş koroları, hepsini bastırırdı televizyon haber bültenleri, hepsine yok edişin oklarını fırlatırdı. Umarsızlık, şehitler, cenaze törenleri, sırtlan yüzleriyle politikacılar, keder ve yaz, cuma anneleri, cumartesi anneleri, bakımsız arka bahçelerden mutluluğa bile izin verilmezdi. Yazıya geçirmişti, kıpkısağının gelgeç mutluluğunu, sönmeye yazgılı sevinci. Kimse okumayacak, 50 yıl sonra kimseyle paylaşamayacağım. Komşunun av köpeği bahçede koşar, duvardaki kedileri kovalamaya çalışırdı. Ahmet Haşim'in yarasaları gün batınca ortaya çıkarlar diye yazmıştı. Ahmet Haşim'in yarasalar şiirini 50 yıldır zaten kimse okumuyor. Sonsuza kadar yalnız o şiir. Sonsuza kadar ölü kumru. Gün batardı, bir süre daha balkonda otururdum. Gün batımlarını biriktirdim, hepsi bende. Gidip gelir yarasalar, sen defalarca yazmış olsan da kimse okumaz Ahmet Haşim'in şiirini. Sonra benim gibi yalnız kalırsınız. Ayrım sonu, sayfa 118.